Ayrım 3.
Cirit sonrası atların terleri silindi. Üstlerine keçi kılından dokunmuş geniş örtüler atıldı. Gölgeliğe çekildiler, yem torbaları boyunlarına asıldı. Yere yayılan büyük sofrada konuklar neşe içinde yemeklerini yedi. Sonra sesi güzel olanlar türküler söylediler. O gece konuk olduğumuz köy evinin damına serili döşeklerde uyuduk. Naze'yi düşümde gördüm. Konağın iki kanatlı kapısının önünde durmuş, ön ayağının biriyle toprağa eşeliyordu. Yanına gittim. Elimi uzatıp Naze'yi sevmek istedim ama birden yok oldu. Uyandım. Dedemle Süleyman dayı uyuyordu. Usul usul ağarmaya başlayan gün ışığında yanımdan ayırmadığım Şafak Atı kitabının "Bunları biliyor muydunuz?" bölümünü okumaya başladım. Pers İmparatoru Dara tahtını ve tacını atının yardımıyla kazanmıştı. Pers İmparatorluğu tahtı üzerinde hakkı olduğunu savlayanlar aralarında bir anlaşma yapmışlardı. Anlaşmaya göre güneş doğarken kimin atı önce kişneyip sahibini selamlarsa tahta çıkma hakkı onun olacaktır. Dara'nın atı ötekilerden önce kişneyip sahibine koca bir imparatorluğu armağan etmiştir. Roma İmparatoru Galigula atı Incitatus adına büyük delilikler yapmıştır. Atı için önce mermerden bir ahır, daha sonra da görkemli bir saray yaptırmıştır. Sarayın içine sanki bir insan kullanacakmış gibi çok güzel eşyalar yerleştirmiştir. Sonra da atını senatoya üye yapmış ve kenarı kırmızı işlemeli beyaz bir cübbe giydirmiş, Incitatus'un köleleri, emir subayları varmış. Galigula Roma'nın ileri gelenlerine şölen davetiyeleri gönderirmiş. Gelen her konuk Incitatus'un önünde secdeye kapanıp alnını ön toynaklarının birine değdirir, sonra sofraya otururmuş. Incitatus'a fil dişi tabaklarda yulaf, altın kupalarda şarap sunulurmuş. Konuklara sunulan şaraplardan önce Incitatus içermiş. Galigula hangi konuğunu bu büyük onura layık görürse ona Incitatus'un kupasında kalan şarabı sunarmış. Bir gün konuklardan biri bu durumu onuruna yediremeyip şarap kupasını Incitatus'un başına fırlatmış. Galigula bu konuğun Incitatus'tan özür dilemesini istemiş. Konuk bunu kabul etmeyince celladın ellerine bırakılmış ve canından olmuş. Galigula bunlarla da yetinmeyip atını baş rahipliğe getirmiş. Onu konsül, dipnot, konsül. Roma'da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri. Yapacağım. Devleti benimle birlikte yönetecek diye buyurmuş. Romalılar da bu duruma katlanmaktansa Galigula'yı hançerleyerek öldürmüşler. Dünyadaki koşu atları arasında en hızlı koşan at 1952 doğumlu Ribot'tur. Ribot 1956 yılında Avrupa'da Arc de Triomphe yarışında birinci gelerek 30 bin dolar kazanmıştır. Ribot'un kaldığı Milan yakınlarındaki Olgia ahırına her hafta yüzlerce mektup gelirmiş. Mektupları gönderenler Ribot'un fotoğrafını, bir tutam saçını ya da nalını isterlermiş. Mektupların hepsini bakıcısı Ugo Pencho ya da eğitmeni Tisio yanıtlarmış. Ribot'un annesi cins bir attır. Katıldığı 6 yarışın 5'ini birincilikle bitirmiştir. Babası ise 1948'deki Goodwood ve 1950'deki Ascot yarışlarını kazanmıştır. Ribot'un en büyük özelliği göğüs kemiklerinin öbür atlara göre daha geniş olmasıdır. Bu nedenle çok soluklu bir attır. Bir yarışı başarıyla bitirdikten sonra hiç dinlenmeden aynı uzunlukta başka bir yarışa katılabilir. Ribot 2000 metreyi 2 dakika 3 saniyede koşmaktadır. Ribot'un değeri 500 bin dolardır. Özel yaşamında krallar gibi yaşar. Ahırının çevresi İsveç nehrinin yatağından alınmış, içinde tuz bulunmayan kumla kaplıdır. Uyurken Ribot'un rahatsız olmaması için ahırına bakan çocuk parmaklarının ucuna basarak görürmüş. İtalya'da onu herkes severmiş. İngiltere'de belediye hizmetlerinde çalışan bir at emekliye ayrılmış ve kendisine 75 İngiliz lirası yıllık maaş bağlanmıştır. Yine İngiltere'de bulunan King adlı at futbol oynamaktadır. Antrenörlüğünü yapan eski futbolcu Bill Foyle, King'in çok iyi bir kaleci olduğunu söylemektedir. Son Osmanlı halifesi Abdülmecid'in Hayyam adlı kır atı halkalı ziraat mektebine verilmiştir. Hayyam 38 yaşına kadar yaşamıştır. Atların genellikle ayakta daha rahat uyumalarının nedeni eklem yerlerini kilitleyebilmeleridir. Böylece bacak kaslarını ayakta durmak için fazla çalıştırmalarına gerek kalmaz. Oysa insanların kasları ayakta durdukları zaman sürekli çalışır ve zamanla yorulurlar. Gülme sesiyle kitaptan başımı kaldırdım. Dedemle Süleyman dayı giyinmişlerdi. Oturdukları döşeklerden beni seyrediyorlardı. Süleyman dayı gülümseyerek, "Bu ne dalgınlık, bu ne ilgi yeğenim. Öğlen olacak neredeyse. Haydi kalk giyin de yola koyulalım," dedi. İstanbul'da okuduğum yıllardı. Dedem geldi. Dedeme müzeleri gezdirdim. Üsküdar Saray Avlusu'nu, Arkeoloji Müzesi Çinili Köşk önünü, Askeri Müzeyi, Topkapı Sarayı At Takımları ve Saltanat Arabaları Dairesi'ni, At zırhları ve başlıkları bölümünü gezmeyi ancak 2 günde bitirebildik. Akşam televizyonda sirk gösterisi vardı. Dedem sirkteki atların yeteneklerini hayranlıkla izledi. Ertesi gün dedemle atlı spor kulübüne gittik. Antrenman yapan atları izledik. Hipodroma, dipnot, hipodrom, at yarışlarının yapıldığı alan. Giderek koşuya katılacak atları, seyisleri, hazırlık yapan jokeyleri, başlayacak koşu için bahis oynayanları seyrettik. Koşu için start verildiğinde atlar parkurda, dipnot, parkur, koşu alanı. Birbirlerini geçmeye çalışırken spikerin telaşlı sesi dedemi çok güldürmüştü. Seyircilerin tepkileri, üzerine bahis oynadıkları atın kaybetmesinden sonra hiç duymadığımız küfürler etmeleri, atların kumar oyununa alet edilmesi dedemin oldukça gücüne gitmişti. Dedeme Süleyman dayıya göndermesi için aldığım Truva atını simgeleyen kartpostalı verdim. Uzaktan belli belirsiz gelen davul sesi duyar gibi oldukça atı Nazeyli ovada akıp giden dedemi görür gibi oluyorum. Nazeyi de dedemi de çok özleyeceğim. 1989-1997 İstanbul. Kitabın sonu. 3 Eylül 2002. Sayfa 57. Memidik Kaptan'a Masallar. Doğu Perinçek. Analiz basım. 1. basım Mayıs 1998. 1. kaset 1. yüz. 6 nokta kayıt stüdyolarında seslendirilmiştir. Okuyan Feyza Çağlar. Sunuş. Doğu Perinçek bu kitapta okuyacağınız masalları yazdığında oğlu Mehmet henüz 5-6 yaşlarındaydı. Mehmet o sırada Mamak askeri tutuk evinde olan babasına annesi aracılığıyla yazdığı 18 Ekim 1983 tarihli mektupta "Hiç geziyor musunuz askerlerle beraber? Hiç sizi serbest bırakıyorlar mı? Askerlerin arabasıyla hiç geziyor musunuz?" diye soruyordu. Doğu Perinçek bu kitapta okuyacağınız Bindim Kelebeğin Kanadını adını taşıyan ilk masalda oğlunun bu sorusunu yanıtlar. Kitapta yer alan masalların üçü de birer mektubun içeriğidir. Doğu Perinçek, koğuşta herkes yattıktan sonra oturur, oğluna mektup yazmaya başlar. Tam bu anda gözü turşu bidonuna ilişir. Bidondaki turşuluk sebze ve meyveler, oğul Mehmet'e yazılacak mektuba konu olmak istemektedirler adeta. İşte Turşu Bidonundan Sesler adlı masal onların söyledikleri üzerinedir. Tırla taşınan mektuptaysa, Mehmet'ten gelen mektubun tutuk evine ulaşana kadar yaşadığı serüven vardır. Bu masallar çocukların hayal gücünü geliştirecek, olmazların olabileceğini düşündürtecek, meraklarını uyandıracak, doğru ile eğriyi birbirinden ayırma ve eleştiri yeteneklerini güçlendirecek, sözcük hazinelerini zenginleştirecek, aynı zamanda okurken gülüp eğlenmelerini sağlayacak niteliktedir. Bindim Kelebeğin Kanadına. Mamak, 2 Kasım 1983. Sevgili oğlum, Mehmet Kaptancığım. Bana Halim ağabeye ve Mehmet Cengiz'e yazdığım mektupları aldık. Çok hoşumuza gitti. Sen bize böyle sık sık yaz. Mektubunda hiç gezmelere gidiyor musunuz diye soruyorsun. Gitmez olur muyuz? Hem de ne gezmelere gidiyoruz? Bak son gezintimi sana anlatayım. Geçen de bahçede dolaşırken baktım yanımdan bir kelebek geçiyor. Atladım kanadına kelebeğin. Bir öpücük kondurdum yanağına. Güneş sıcak mı sıcak, hava ılık mı ılık. Şöyle koluma yaslanayım derken yanımızdan bir deli dana rüzgar gibi koşarak geçti. Dananın rüzgarı tozu dumana kattı. Bir ağacı kökünden koparttı. Savurdu havaya. Ben ağaca bakarken ağaç gözüme kaçtı. Ovaladım gözümü, ben unuttum sözümü. Gözümden bir yaş bir yaş boşandı. Baktım yerde bir deniz. Kelebeğin kanadından sarkıp bakarken denizin içine düştü bendeniz. Yüz babam yüz. Yüz babam yüz, kıyı görünmez. Artık kollarım iyice yorulmuştu ki baktım yanımdan bir vapur geçiyor. İmdat diye el ettim vapura. Neyse bir tahta kurusu gördü de beni vapurdan imdadıma yetişti. Ayakkabısını çıkarıp bana attı. Hemen bindim tahta kurusunun ayakkabısına. Ama ne dümen var ne kürek. Çözdüm ayakkabının bağlarını, sarkıttım denize. Ya kısmet diye. Baktım bizim olta çekiyor. Ben de onu çektim, ha çektim. Çıktı mı sudan iki balık? Dediler ne istiyorsun bizden babalık? Dedim, aman balık, yaman balık, denizin ortasında kaldım, yardım edin de kıyıya varalım. Neyse balıkları koştuk tahta kurusunun ayakkabısına. Balıklar nasıl çekiyorlar beni rüzgar gibi? Vapura yetiştik ve geçtik. Derken yaklaştık kıyıya. Baktım kıyıda bir camuş, suya limon sıkıyor. Yunus balığı suda çorabını yıkıyor. Sordum camuşa dedi, ben çorbayı limonla içerim. Sordum Yunus'a, senin ayağın yok, bu çorabı kime yıkarsın? Dedi, ben çorabı kulağıma giyerim. Baktım kulağı da yok, şaştım bu işe. Efendim biraz ötede bir deniz anası suyun içinde uçurtma uçuruyor. Bir serçe ağacın üzerinde kayık yüzdürüyor. Bir taş attım havaya, yumurtayı kırdım tavaya. Yumurtanın içinden şişko bir zürafa çıktı. Baktım kuyruğunun ucunda bir teneke bağlı. Sordum kim bağladı? Dedi köstebek bağladı. Bari şu şişko zürafayı kurtarayım bu tenekeden dedim. Kuyruğundan çözmeye kalktım. Yahu bu ne biçim köstebekmiş? Düğüm üstüne düğüm, düğüm üstüne düğüm. Zürafanın kuyruğu ile tam 99 düğüm atmış. Çöz ha çöz, çöz ha çöz. 90 yıl uğraştım. Kışlar yazları, yazlar kışları kovaladı. Saçım sakalıma karıştı. Bembeyaz oldu saçım sakalım. Torunlarım tosunlarım olmuş. Ben hala zürafanın kuyruğundaki tenekeyi çözmeye çalışıyorum. Tam 98. düğüme geldim. Oh dedim, tek bir düğüm kaldı. Onu da zar zor çözdüm. O sıra bir rüzgar esmez mi? Bir fırtına kopmaz mı? Arkasından dağdan bir sel geldi. Aldı tenekeyi sürükleyip götürdü. Attı bir kuyuya. Zürafa, ben tenekemden ayrılamam diye feryat edip o şişko gövdesiyle haydi yallah deyip tenekenin peşinden atladı kuyuya. Durun, nereye gidiyorsunuz, beni de bekleyin diye bağırarak ben de arkalarından hayda dedim. Gözümü kuyunun dibinde açtım. Meğer kuyu körmüş, içinde su yokmuş. Ben güzelce suya düşerim diye düşünürken su ne gezer, tepemin üzerine düştüm. Yandım aman diye bağırırım, sesimi duyan yok. Zürafa çoktan dalmış uykuya, ben de acıdan bir türkü tutturdum. Uyu zürafa uyu, kuyudan çekmezler suyu diye. Ben daha türküyü bitirmeden kah kah kah, kih kih kih diye bir ses. Bir kurbağa katıla katıla gülüyor. Ayağımı kim gıdıklıyor, ayağımı kim gıdıklıyor diye bir yandan da bağırıp duruyor. Meğer efendim biz zürafanın kuyruğuna bağlı teneke, şişko zürafa ve ben kuyuya değil, kurbağanın çizmesinin içine düşmüşüz. Biz çizmenin içinde hareket ettikçe kurbağanın tabanları gıdıklanıyor. Neyse, kurbağa efendi ayağından çıkardı çizmesini, tersine çevirip bir sirkeledi, bir silkeledi. Başımıza bu gelenler nedir demeye kalmadı, çizmenin içinden patır patır döküldük taşa. Pişmiş tavuğun başına gelmemiştir bu işler ama gelmiştir bizim başa. Sağımızı solumuzu şaşırmışız. Neyse, sağımıza sarımsak, solumuza soğan astık. Sarımsak olan taraf sağ, soğan olan taraf sol diye belledik ve yeniden düştük yola. Yolda baktım bir pire. Bir devenin bacağından tutmuş, döndürür ha döndürür. Ayıp değil mi dedim pireye. Senin gibi iri yarı biri şu cılız deveye bunu yapar mı? Ama pire beni dinlemedi. Devenin bağırtısından bir tren koştu geldi deveyi kurtarmaya. Pire trene bir tekme attı. Lokomotifin dudağı yarıldı. 32 dişi leblebi tanesi gibi döküldü. Hemen dişleri topladım. Bir kamyona yükledim. Atladım sırtına kamyonun. Kamyon gider, ben tembel tembel kırlara, dağlara, kurtlara, kuşlara, otlara, böceklere bakarım. Bir baktım bir balık yola çıkmış. Elinde makas yolu kesiyor. Dedim, yolun için böyle eğri büğrü kesiyorsun? Balık dedi, ne yapayım, ben terzi değilim, marangozum. Söylemeyi unutmuşum. Bizim şişko zürafa ile kuyruğundaki tenekeyi de kamyona bindirmiştim. Kesilen yolun başına gelince baktım bunlar yok. Zürafayı ve tenekeyi ara ara bulamadım. Baktım oradan bir hindi dans ederek geçiyor. Zürafa ile kuyruğundaki tenekeyi gördün mü diye sordum. Nasıl göreyim minnacık zürafayı dedi. Ayakkabısının içinden gözlüğünü çıkarıp kulağına taktı ve başladı aramaya. Birden bir anırtı koptu. Hindi meğer zürafayı görmemiş, sırtına basmış. Zürafa da hindinin ayağında altında kaldığı için anırır dururmuş. Neyse, zürafanın sırtını biraz ovaladık, acısı geçti. İkimizin de karnı çok acıkmıştı. Baktım karşıda bir işkembe çorbacısı var. Girdik içeri, oturduk masaya. Birer işkembe çorbası ısmarladık. Kaşığı daldırdım çorbaya. Baktım içinden bir traktör lastiği çıktı. Bir kaşık daha daldırdım. Bu kez bir çamaşır leğeni ile 2 kilo gök gürültüsü gelmez mi kaşığıma? Kaşığı daldırdıkça çorbadan çıkanlara şaşırdım. Sana da sayayım. 2 kapı tokmağı, 3 tencere kapağı, 6 kazma, 4 futbol topu, 2 oklava tahtası, 5 zurna deliği, 3 fare kapanı, 1 araba dingili, 8 tombala torbası, 6 kepçe sapı, 6 metre davul gümbürtüsü, 3 armut çöpü, 1 kuyu çıkrığı, 7 kaynana zırıltısı, 10 kilo manda böğürtüsü, 1 hamam tası, 2 asma kabağı, 1 yangın merdiveni, 9 şişe yağmur suyu, 2 dilenci torbası, 15 gazoz kapağı. Bütün bunlar çorbanın içinden çıkınca garsonu çağırdım. Dedim, bak bunlar hep işkembe çorbasının içinden çıktı. Garson, beyim siz aşure istememiş miydiniz? Ben size aşure getirdim demez mi? Kardeşim, burası işkembe çorbacısı değil mi dedim. Garson, evet ama burada adet böyledir. İşkembe çorbacılarında aşure satılır dedi. Neyse, zürafa ile dükkandan çıkıyorduk ki tam kapıda garson bizi yakaladı. Hesabı ödemeden nereye gidiyorsunuz dedi. Ben hemen elimi cebime attım. İçinde ne varsa çıkardım. Baktım cebimden 3 manda, 2 öküz, 5 fil, 4 kamyon, 2 apartman çıktı. Ama 5 kuruş para yok. Kusura bakma, para yok deyip adama cebimdekileri vererek oradan sıvıştım. Giderken biri bana pencereden seslendi. Rica etsen bana karşıki manavdan 40 tek ayakkabı alır mısın dedi. Hayda, 40 tek ayakkabıyı ne yapacaksın diye sordum. Meğer pencereden bağıran 40 ayakmış. Biz yalnız başını gördüğümüz için tanımamışız. Hemen karşıki manava gittim. 40 ayak için 40 tek ayakkabı istedim. İşe bak, manavda ayakkabı satılmazmış, kravat satılırmış. Ben de 40 ayağa 40 adet kravat aldım götürdüm. 40 ayak, benim 40 ayağım var ama 40 boynum yok. Bu kravatları nereye bağlayacağız dedi. Neyse, her kravatı bir ayağına bağlayıp sorunu çözdük. 40 ayak ayaklarını havaya kaldırıp aynaya baktı ki çok yakışmış kravatlar, pek hoşuna gitti. Biz de odadan çıktık. Yolda giderken bir tavuğa rastladık. Yumurtaların elinden tutmuş gidiyor. Uğurlar olsun, nereye böyle tavuk hanım dedim. Meğer yumurtaları berbere götürüyormuş. Saçlarını sakallarını kestirmek için. Ben şaşkınlık içinde yumurtaların saçlarını sakallarına bakarken bir karpuz kabuğuna basıp güm diye yere düştüm. Düşerken başımı yere bir çarptım ki sorma. Gözlerimi açınca bir baktım yatağımda yatıyorum. Meğer rüya görürken kafamı ranzanın demirine çarpmışım. Oh, ne güzel güneş açmış. Rüzgar çiçeklerin kokusunu burnuma kadar getiriyor. Kalkayım bari, Mehmet Kaptan'a bir mektup yazayım dedim. İşte böyle Mehmetciğim. Maviş gözlerinin çiçeklerinden bir bir öperim. Alişan'a çok selam. Onun da güzel kara gözlerinden öperim. Baban, Doğu Perinçek. Turşu bidonundan sesler. Mamak, 20 Kasım 1983. Kaptanım Memidik. Canım oğlum, Şule ile Kiraz'ı ilk önce benim yerime mi öptün yoksa kendi yerine mi? Sımsıkı sarılıp öptün onları değil mi? Son mektubun da geldi. Mehmet Cengiz ile Gürhan da aldılar mektubunu, çok sevindiler. Arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştun. Herhalde çok özlemiştin onları değil mi? Sen yokken neler yapmışlar bana, yaz olur mu? Sana bu mektubu herkes yattıktan sonra yazmaya başlamıştım. Odada kimse olmadığı halde birden kulağıma sesler geldi. Sağa baktım, sola baktım, kimse yok. Hayret, sesler köşedeki turşu bidonundan geliyordu. Gittim kulağımı dayadım. Bak neler duydum. Sana olduğu gibi yazıyorum. Aldı sazı patlıcan. Duyuyor musunuz sesimi ey insanoğlu? Ben bir macivert patlıcanım turşu küpünde. Yüzüyorum tarifsiz bir ekşilik içinde. Sağım ekşi, solum ekşi, önüm ekşi, arkam ekşi. Üstüm ve altım dahi ekşi. Bu muymuş benim kaderim? Oysa ne hayaller beslerdim gençliğimde. Sarımsak ve sirkeye yar olmakmış benim bahtıma düşen. Oldum buralarda perişan. Nerede o benim parlayan macivert üniforma? Nerede fiyakalı yeşil şapkam? Kralıydım ben bostanların. Yarın midesini boylayacağım Osmanların. Aldı sazı kara üzüm. Ağlayın benim için dostlar. Unutmayın ne olur turşu bidonundaki kara üzümü. Üstelik size laf anlatayım derken sirke yaktı gözümü. Ah sirke, ne zalimsin. Sen değil miydin benim kardeşim, kapı komşum? Bilmezdim bizim üzüm milletinin ekşiyince bu kadar acımasız olacağını. Sen de bir zaman üzündün. Kan kardeşimdin sirke. Ne oldu asma bahçesindeyken giydiğin kürke? Kardeşlerimiz, yeğenlerimiz, komşularımız, hemşerilerimiz. Tatlı şaraplar oldular. Güzel kızların dudaklarına damlıyorlar şimdi. Beni bu turşu bidonuna atan kimdi? Soruyorum ona. Bir kara üzümü nasıl atarsın hıyarların, lahanaların, sarımsak ve patlıcanların arasına? Tadı yok hiçbirinin. Anlamazlar benim inceliğimden, kibarlığımdan. Benzetiyorlar beni de kendi ekşiliklerine. Nerede benim gönülleri mest eden tadım? Nerede mavi gökyüzü? Nerede beni yağmurdan, yakıcı güneşten koruyan asma yapraklarım? Sapına çöpüne bile hasretim vatanımın. Aldı sazı sarımsak. Estağfurullah deme arkadaş. Sarımsaktır benim adım. Daha düne kadar toprağın altındaydım. O dillere destan kokuma, arılar kelebekler gelmeseler bile mutluydum orada. Soğanlar, havuçlar, turp ve yer elmaları ülkesinde. Heyhat, şimdi turşu küpünde yüzüyorum. İlle de yurdum kara toprak, toprağın bağrı diye inliyorum. Üstelik soydular beni ve ayırdılar ikiz kardeşlerimden. Geri verin elbiselerimi ne olur. Turşu bidonunda üşüyor, üşüyorum. Aldı sazı lahana hazretleri. Bendeniz hazreti lahana. Biliyorum yarın koyacaklar beni bir sahana. Turşu olmak bahane. Eninde sonunda inmektir benim kaderim bir Adem'in kursağına. Tavşanlardan, farelerden, köstebeklerden çok çektim. Ama insanlardan daha zalimi yokmuş. Bir beyaz tavşan kıtır kıtır kemirseydi beni dişleriyle, hiç olmazsa yurdumda can verirdim. Şimdi buradan, bu ekşiliğin içinden mektup bile yazamam dostlarıma. Kağıt bulsam ıslanır. Zaten postane de yok bu turşu bidonunda. Hani ey insanoğlu, haberleşme özgürlüğü vardı. Lahanaların hiçbir hakkı yok muydu? Aldı sazı kelek. Ne olur kelek demeyin bana dostlar. Hatırlatmayın bana tatsızlığımı. Sanmayın ki hıyar soyundanım ben. Aslım kavundur, soylu kişilerdenim. Ah ben de şekerlenecek, tatlanacaktım. Güneşin altında tembel tembel yatıp ballanacaktım. Çiçek çiçek kokacaktım. Erken kopardılar beni dalımdan. Bir ana kuzusuydum daha, gençliğimi bile göremedim. Keleklik ettiler, hıyarlık ettiler. Attılar beni turşu bidonuna. Hiç insanlık yok bu insanlarda. Aldı sazı sayın hıyar. Kim demiş ben bir hıyarmışım turşu bidonunda? Kibar olun beyler. Benim adım Sayın Bay Salatalık'tır. Üstelik böyle tohuma kaçmış şişkolardan değil, zarif takımındanım. Hoşnutum hayatımdan. Hiç kimse benim kadar turşu olamaz. Turşuların şahıyım, kralıyım ben. Turşuların maraşeliyim. Turşuların en güzeli, en dilberiyim. Turşuların turşusuyum ben, anladınız mı? Hey gidinin turşusuyum. Odun olamadım ama hiç olmazsa hıyar oldum. Gam keder bilmem, sevgi muhabbet tanımam. Aşkın elinden çekmem. Habire şişerim ben bostanlarda yata yata. Hayatımdan çok hoşnutum ben çünkü hıyarım. Mehmetciğim, işte turşu bidonundan dinlediklerim bunlar. Hemen sana yazdım. Ha, söylemeyi unuttum. Bütün bunları saz çalarak söylediler. Bir tek hıyar saz çalmayı öğrenememiş. O hıyar gibi söyledi. Maviş gözlerinin çiçeklerini birer birer öperim. Canım oğlum, baban Doğu Perinçek. Tırla gelen mektup. Mamak, 15 Temmuz 1984. Nemedik kaptan, canım oğlum. Geçen de bir gürültü bir gürültü, sanırsın yer gök sarsılıyor. Hemen pencereye koştum. Hani sizin otobüse bindiğiniz köşe var ya, işte orada dev gibi bir tır bizim yola dönmek için bir ileri bir geri yapıyor. Bu kadar büyük tır niye gelir diye herkesi bir merak sardı. Derken efendim tır geldi. İçinden 15 tane hamal indi. Of bof ederek kocaman bir mektubu tırın arkasından indirip getirdiler. Bir de baktık ki Mehmet Kaptan'ın mektubu. O ne büyük, o ne ağır mektup öyle Mehmetciğim. O kadar sevindim, o kadar hoşuma gitti ki anlatamam. Ama bir de sonrasını dinle. Ertesi gün buraya postaneden müdür geldi. Benimle görüşmek istiyormuş. Merhabalaştıktan sonra Mehmet Kaptan sizin oğlunuz mu diye sordu. Ben de koltuklarımı kabarta kabarta evet benim oğlum dedim. Müdür, lütfen oğlunuza söyleyin o kadar büyük, o kadar ağır mektuplar yazmasın. Çünkü taşıyamıyoruz demez mi? İstanbul'dan buraya vapurla getirmeyi düşünmüşler ama vapurun tekerleği tamirdeymiş. Sonra tırla getirmişler ama yolda bütün lastikler mektubun ağırlığından patlamış. Postane müdürü diyor ki, Mehmet Kaptan'ın mektupları çok yüklü, dolu dolu. Canım doğucuğum yazıyor, seni çok özledim yazıyor. Oğlum Mehmet Perinçek yazıyor, biz bu kadar ağırlığı taşıyamıyoruz. Sonra senin mektubun içine koyduğun ev, kamyon, ağaç resimlerini onlar sahici sanıyorlarmış. Hani bulut resmi yapmıştın ya, mektubu İstanbul'dan getirirlerken mektuptaki bulut birden göğe uçmuş. Bakmışlar senin bulut gökyüzünden onlara el sallıyor. Bunları almış bir üzüntü. Çünkü görevlerini çok seviyorlarmış. Mektubun içine konanları alıcıya ulaştırmazlarsa gözlerine uyku girmezmiş. Şimdi bulutu nasıl yakalayıp mektubun içine koysunlar? Hemen Türk Hava Yolları'na haber vermişler. Uçaklar havalanmış, düşmüşler senin bulutun peşine. Meğer bulutun başı sevdalıymış. Ben mektupların içine hapsolmak istemiyorum. Böyle gökyüzünde canımın istediği gibi gezmek, özgürce dolaşmak istiyorum diye gürlüyormuş. Bulut kaçıyor, uçaklar ardından bulutun. Bir kovalamacadır gidiyormuş. Bakmışlar bulutu yakalamanın mümkünü yok. Demişler ki, biz bırakalım bu bulutu. Kağıda başka bulut çizelim, onu götürelim. Nasıl olsa Mehmet Kaptan'ın babası anlamaz. Ama oradaki namuslu ve görevli insanlar, olmaz, bunu yapamayız. Biz babasına Mehmet Kaptan'ın bulutunu götürmek zorundayız. Hem babası bizim çizdiğimizi anlar demişler. O sırada uçakların yanında bir turna sürüsü geçiyormuş. Pilotlardan biri hemen akıl etmiş. Allı turnalar, telli turnalar, şu sevdalı buluta yetişin. Bizim ona yetişebilmemize olanak yok. Hele biraz dursun da ne olur bizi dinlesin demişler. Meğer sevdalı bulut o güzeller güzeli turnalara aşıkmış. Sevdalı bulut turnaları görünce çözülmüş yağmur olmuş. Hemen insanları seferber etmişler. Ne kadar leğen, tas, maşrapa, bardak, çanak, tabak, kapkacak, sürahi, küp, teste, demlik, çaydanlık, güğüm, stil, teneke, kova, bakraç, kase ve kazan varsa yerlere dizmişler bulutu toplamak için. Hatta onlar yetmeyince elekleri, süzgeçleri, kevgirleri de getirmişler. Deliklerini birer birer yamamışlar. Onlara da dondurmuşlar sevdalı bulutu. Mektubun içine koyup yeniden bana getirdiler. Ben zarfı açınca sevinçle fırlayıp uçtu havaya. Benim de o kadar hoşuma gitti ki ona el salladım neşeyle. Ben de posta müdürüne dedim ki, canım babacığım yazmasın, özlediğim yazmasın, seni çok seviyorum yazmasın, sevdalı bulutu çizmesin. Peki ne yazsın mektuba Mehmet Kaptan? Pasofiso yazsın. Peki başka ne yazsın? Zımbırtı yazsın. Peki başka ne yazsın? Langır lungur yazsın. Başka ne yazsın? Falan feşmekan yazsın. Başka ne yazsın? Havacıva yazsın. Başka ne yazsın? Tangırtı tungurtu yazsın. Başka ne yazsın? Lakırdı lukurdu yazsın. Posta müdürü mektubun ağır olmaması için neler yazılabileceğini söyledikçe ben lafları havada kapıyorum tabii. Hepsini cebime doldurdum. Sonra iğneyle birer delik açıp boş lafları ipe dizdim. Şimdi hepsi ipte dizili. Görüşe gelince sana veririm. Canım oğlum, Gürbüz ağabeyin annesi Dahiye teyze var ya, bana mektup yazmış. Son görüşmenizde seni bana çok benzetmiş. Kiraz'ı çok benzetiyorduk, bu kez Mehmet'i de çok benzettik diye yazıyor. Bir hoşuma gitti ki sorma. Hani senin şiir okurken resmin var ya, ben de o resimdeki halini kendime benzetmiştim. Sevgili Memidiğim, bana daktilo ile mektup yaz demiştin. İşte sana daktilo ile mektup. Yalnız sana değil, Kiraz'a, Çitlenbi'ye, Reşat'a ve okumak istediğin herkese. Maviş gözlerinin çiçeklerini tek tek öperim canım oğlum. Gözlerim yollarda mektuplarını bekliyorum. Bakalım bu kez tırla mı gelecek yoksa vapurla mı? Belki de kırlangıcın kanadına yazar yollarsın. Az daha unutuyordum. Bizim buradaki dostlar var ya, minik dostlar, yani serçeler. Onlar biz trenin, vapurun, kamyonun taşıyamadığını taşırız diyorlar. Çünkü bizim minicik yüreklerimiz var ama tırın yüreği yok diyorlar. Hepsi cıvıl cıvıl, yaz gelince neşeleri yerinde. Haydi, tekrar hoşça kal. Baban Doğu Perinçek. Kitabın sonu. 3 Eylül 2002. Sayfa 56.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.